Ayrım 9.
Sen mollaya da varırsın ya, hani dileği falan. Şimdi yanıldın bacı bey. Silah ustası kaplan çavuşun kızıyım ben. Tanrı tanık, beli kılıçlı olmayan bizim eşiğimizi aşabilemez. Çünkü bizim soyumuzda kılıç taşımayan erkek saymak yoktur. Aslıhan son sözleri şakadan biraz çıkarmıştı. Ötekiler ürkek bacı beyin kızıp köpürmesini beklediler. Küçük oğlu Kerim'in molla olmak istemesini önlemek için ne kadar çabaladığını hepsi biliyordu. Demircan'ın bir Rum kızına tutulmasından daha çok üzülüyordu buna. Babasının savaşçılık ününe Kerim'in sürdüğü lekeyi önlemekte Demircan'ın gereği kadar kendisini arkalamadığı için de Liya kızın Müslüman olmasını şart koşması. Bacı bey karıların bekledikleri gibi Aslıhan'a kızmadı. Tersine sert bakışlarından acımaya benzer bir yumuşaklık geçti. Kerim yüreksizi mollalığa sapınca bu edepsiz Aslıhan'ın ne kadar şaşırdığını, nasıl gizli gizli ağladığını biliyordu. Savaşçı olmayana varmam demişti bir kez el kadar bebeyken. Hem inatçıydı hem de sözünü geri yutmayacak kadar onurlu. Bacı bey belli etmek istemiyor ama seviyordu inadın her çeşidini. Karşısında meydan okur gibi duran bu 15 yaşındaki güçlü kadının yanağını okşamamak için kendini zorlarken kurtulmalık toplayan ayağı zincirli esirin köşeyi dönmesi imdadına yetişti. Esir çeşmenin başındaki karı kalabalığını görünce belli belirsiz irkilmiş, gözlerini bir an kapatmıştı. Yürümesi gerekti. Bu dilenme gerçek savaşçılar için ölmeyi beceremeyip esir düşmenin kefaretiydi. Zinciri elinde biraz topallayarak gözleri bakar kör gibi hiçbir şey görmeden yaklaştı. İyi kişiler, savaşçı soyundanım. Deniz cenginde esir düştüm. Alnımdaki karayı silmek için dilenmekteyim. Vaktinde yetişemezsem kefillerimin burunları kulakları kesilecek, parmakları doğranacak, gözleri çıkarılacak. Bize acıyın, yardım edin. Kadınlar dehşetle duvara sokulmuşlardı. Acılı bir saygıyla bakıyorlardı. Esir önlerinden başı dimdik geçti. İnce sakalı, düşük bıyıkları, kederden süzülmüş yüzüyle yürek parçalayacak kadar çaresizdi. Aslıhan elini kuşağına atıp örme kesesini çıkardı, yırtar gibi çözdü. İçinde iki gümüş dirhem vardı. Bunları bir yılda biriktirebilmişti. Panayırda sarı meşinden ayağına çizme alacaktı. Önce dirhemin birini çıkardı, sonra ne olursa olsun demiş gibi dudaklarını sıkarak ikincisini de avucuna düşürdü. Yan gözle Bacı Bey'e baktı. Bacı Bey sağ elinin baş parmağını her zamanki gibi kabadayıca kuşağına sokmuş, sağ elini yoksulluğun çaresizliğiyle yanına bırakıvermişti. Aslıhan gümüşleri Bacı Bey'e uzatarak çok yavaş sesle yalvardı. Verelim şunları oh Bacı Bey, veriverelim ne olur. Bacı Bey önce kızın eline sonra yaşlı gözlerine baktı. Alt dudağı titredi. Gülümseyerek başındaki tasta sarkan 5 yarım gümüşten birini kopardı. Bunlar rahmetli kocasının armağanından kalmış son gümüşleriydi. Ayrıca Rüstem Pervan ailesine son ölüm kalım güveniydi. Kıyamet kopsa dokunmayacağı söğütte bilindiğinden varlıklı yerin gelinleri de hemen gümüşlerini yolmaya başladılar. Bacı Bey esirin arkasından telaşla seslendi. Eğlen yiğit, dur eğlen. Mümkün olduğu kadar az bekletmek için geniş adımlarla yürüdü. Söğüt bacılarından kusura bakma, azımızı çoğa tut. Esir elini göğsüne koyup eğilerek çeşmedekileri selamladı. Sağ olun bacılar, yiğitlerinizi beladan korusun koca tanrı. Topallayarak köşeyi döndü. Bacı bey kasıntıyla gülümsüyordu ama gözlerinden de yaşlar akıyordu. Koluyla kurulanırken durup kulak verdi. İyi kişiler, Müslüman kardeşler, yiğitler yiğidi bacılar. Ses titrekti, güçsüzdü. Bunun için epey uzakta başlayan dümbelek gürültüsüyle basıldı gitti. Nedir bu? Kadınlar esirin bıraktığı derin acıdan kurtulmak için bir ağızdan atıldılar. Haberin yok mu bacı bey? Cavlaklar geldi bugün, cavlaklar. 5 cavlak geldi Söğüt'e. Bir deli başıları var ki öyle Adem görmüşlüğün olmamıştır hiç. Bir ebacım, Adem deyince gerçek sanır bacı bey ablam. Ya, yası bildiğin Korkut ata devi. Adem ejderhası diyeyim de sen anla. Sultan hanlarının kapılarından sığmaz boyu. Dümbeleyi vuran odur. Hele vuruşa hele. Semaları da yaman olurmuş bunların. Çünkü yeşil bayrak çeken takımı ve de dişlerini söktüren yolun yolcusu. Aslıhan ürktü. Ana, ben korkarım dişini söktürmüş cavlaktan. Salt diş olsa saç, sakal, kaş, kirpik de arama. Cavlağın esahı. Hadi bir dolanalım da kıyıdan bakalım. Korkarım, ödüm yarılır. Akşam ekmeğini yediler mi ki bunlar semağa koşuldular? Ahi nakibe Hasan Efendi kondurmuş. Bu zamana kalır mı ahi sofrası? Afyonu da yutmuşlardır avuçla. Dikmişlerdir şarabı. Korkarım ben. Neden kız? Şundan ki bacı bey abla, pisliklerinden korkmaktayım ben bu lanetlerin. Geçtikleri yerden geçemem bir hafta, içim bulanır. Kaldırımlarda çatırdayan nal sesleri birden dümbelek gürültüsünü bastırdı. Nedir demeye kalmadan bir atlı köşeyi döndü. Önlerinden geçene kadar hayvanın boynuna kapanmış binicinin Orhan Bey olduğunu tanıyamadılar. Tanıyınca da bu zorlatmaya hiçbir anlam veremeyerek ardından baka kaldılar. Demircan'ın ölüsünü taşıyan kalniyi Söğüt görünene kadar bırakmayan Orhan Bey ancak Doruk'ta aklını başına toplamış, babası Osman Bey'e düşünme vakti kazandırmak için atı yokuş aşağı salıvermişti. Avluya fırtına gibi girdi. Dizginleri toplayıp hayvanı ard ayakları üstünde mıhladı. Nedir bu, kelle mi getirmektesin diye çıkışarak koşan deli baltanın önüne top gibi atladı. Nerede babam, nerede, çabuk. Nerede olur? Orhan Bey gerisini dinlemeden merdivene saldırdı. Baba anası Hayme Hatun dedesini arkadan tutuyor, babası Osman Bey de çorba içiriyordu. Baba, Demircan ağamı okladılar, senin dönmezdeki atlarını sürüp götürdüler. Kim, ne zaman? Öğle sonu, sürdüm izleri Karacahisar toprağına soktum. Demircan sırtından vurulmuştur, vuranda Karacahisar tek burunun okudur. Ne işin vardı senin orada? Ertuğrul Bey insanüstü bir gayretle dikilip Osman'ın sözünü kesti. Bırak şimdi, anlat oğlum nasıl vurulmuş Demircan? Kim vurmuş, gören olmuş mu, nedenini bilen var mı? Orhan Bey 13 yaşının çok üstünde bir ağırbaşlılıkla bildiklerini özetledi. Demircan'ın garip çıplaklığını, kendisinin buna verdiği anlamı söyleyip söylememekte bir an duraklayıp, dedesinin beylerden gerçek saklanmaz öğüdünü uyarak her şeyi olduğu gibi anlattı. Uzaktan uzağa kadın çığlıkları başlayınca Ertuğrul Bey dışarı fırlamak isteyen oğluna oturması için yatağın ayak ucunu gösterdi. Torunuyla karısına çıkmaları için işaret etti. Söyleyeceklerinin gördükleriyle ilintisi varmış gibi bir zaman pencereden Söğüt'e baktı. Akşam öncesinin bulanık loşluğu küçük ayrıntıları silmiş, her şeyi büyük parçalar haline getirmişti. Bunları yüklenmek zorundaymış da gücünü yokluyormuş gibi birkaç kez yumruklarını sıkıp açtı. Güvenli bir saygıyla yere bakarak konuşmasını bekleyen sevgili oğlu Kara Osman Bey'i bir zaman kederle süzdü. Sırtına yüklenecek çetin ödevin üstesinden gelip gelemeyeceğini, tökezlemeden başarıya ulaşıp ulaşamayacağını soluklarını tutarak araştırdı. Osman Bey orta boyluydu ama geniş omuzlu, kalın pazılıydı. Kollarının, bacaklarının, gövdesine göre uzunluğu doğuştan iyi savaşçı, iyi binici olduğunu gösteriyor, çatık kaşları, kemerli burnu, köşeli çenesi, tuttuğunu koparma gücünü, biçimli ağzının ucundaki yumuşak gülümseme, gerektiği zaman insanların suçlarını bağışlama yeteneğini meydana koyuyordu. Kırmızı börkünü biraz daha yıkmış, ak çalma bezden, burma sarığını her zamanki gibi hiç özenmeden dolamıştı. Yakışıklı olduğu kadar da utangaçtı. Karşısındakilere hiç zorlamadan güven vermesi çok az, çok da öz konuşmasındandı. Ertuğrul Bey inlememek için kendini zorluyordu. Sinirlerin ucunda gene dayanılmaz nakris sızıları başlamıştı. Gözlerini kapattı. Bütün yaşlılar gibi kendisinden sonra acemilikler edilebileceğinden, yanlışlar yapılacağından, bıraktıklarının tehlikeye düşürüleceğinden korkuyordu. Bundan biraz da kendisi suçluymuş gibi gözleri kapalı konuştu. Karacahisar Tekfur'u canımıza kıyıp atımızı sürmenin Konya Sultanlığı'na baş kaldırmak olduğunu bilir. Kendi okunu kullanması meydan okumaktır. Benim hesabımca böyle bir işi göze alamaması gerekti bugünlerde. Dündar fırsattan yararlanıp gazileri, dervişleri savaşa kışkırtacaktır. Ne yapıp yapıp önleyeceksin. Zaman kazanmaya bakacaksın. Durup bir an soluklandı. Dayanabilir misin savaş kışkırtmalarına? Sen kendini zorla tutmaktasın kaç yıldır. Osman Bey güvenle gülümseyince sevindi. Çok yaşa. Bu akşam yara tazedir, gürültü çok olur. Hele fıkara Bacı Bey hiç zapt edilmez. Gürültünün dermanı yumuşaklıktır. İlle de gece baskını diye diretirler. Bu gece Oğuz'u iyi tut. Yarın erkenden bin, it burnuna Şeyhimiz Edebali Hazretlerine yetiş. Osman başını hızla kaldırdı, gözlerini kuşkuyla kırpıştırıp her kelimede duraklayarak konuştu. Gerekli midir? Ben durdururum amcamın takımını. Sonra gidilse... Ertuğrul iyice yorulmuştu. Her yanı bıçak sokulur gibi sızladığı halde gülümsedi. Osman'ın kendisinden gizli şeyhin kızını istediğini, vermediği için karşılaşmayı göze alamadığını biliyordu. Olmaz, derin geçitteyiz. Mutlak kendin görüşeceksin dediğini işleyeceksin. Ülkede yeni bir iş olmasa bize sataşamazlardı. Hadi git, yatıştır halkı. Tanrı yardımcın ola. Arkasına dayanıp gözlerini yumarken gene katılıp kas katı kesiliverdi. Osman Bey nakris illetinin bu domuzluğunu bildiği halde belki 10. defadır öldü duygusuna kapılarak babasının üstüne korkuyla eğildi. Ertuğrul Bey insanüstü bir yekinmeyle gözlerini açtı. Gülümsemek için kendini var gücüyle zorlayarak fısıldadı. Akça Koca'yı bul, gönder bana hemen. Kanun'un çevresindekiler Bacı Bey sözüyle birden susup iki yana açıldılar. Bacı Bey ayaklarını sürüyerek yaklaştı, örtüyü hızla çekti. Oğlunun ölüsü üstüne atılacakken sarsılarak durdu. Çıplaklığa şaşmış, belli ki çok kötü bir şeyden kuşkulanmıştı. Anlamsız gözlerle önce Kerim Çelebi'ye, sonra Ermeni Toros'a açıklama bekleyerek bir zaman baktı. Kanı'yı çevirenler ne diyeceğini merak ederek soluklarını kesmişlerdi. Bu neden çıplanmış havanın bu serinliğinde? Neden arkadan vurulmuş? Kıskanç ana sezgisiyle şaşkınlıktan kurtuluyordu. Niçin dedim? Kadınlar Kerim'in karşılığını beklemeden dövünerek ağlamaya, Demircan'ın ağıtını parça parça düzenlemeye giriştiler. Vay Demircan, vay Demircan. Anasının umudu Demircan. Savaşlarda Oğuz'un alın akı, uğraşlarda beynin dayanağı. Bükülmez demir bilekli, şahan gözlü, kaplan yürekli. Bacı Bey birden dikilip sırasında en yiğit erkekleri sindiren kabadayı sesiyle ağıtçıları susturdu. Kesin, kes dedim kes. Çıplak vurulmuşa ağıt yoktur bizde. Sırtından vurulana ağıt yoktur. Ağıtsız gidecek bu. Salt kanı aranacak bunun. Kendi kanı değil, babasının kanı. Boyundurağa dayanmış duran Rum köylüsünü hışım elini salladı. Çek camiye, çek hadi. Kanıyı tutarak yürümeye başladı. Akşam alacası yüzünün çizgilerini, giyimin renklerini silmiş, Bacı Bey'i birden tanınmaz hale getirmişti. Kerim Çelebi çekinerek baktı. Anasını hiçbir zaman bu kadar güçlü, heybetli, bu kadar güçsüz, acınası görmemişti. Nasıl ayakta kalabildiğini, neden çöküp dövünmediğini anlayamıyor, akıl almaz bir şeymiş gibi bundan korku duyuyordu. Kaan'ı camiye sapınca Bacı Bey birden irkilip "Dohah!" diye bağırarak öküzleri durdurttu. Camiye çek dediğini unutmuş, içinden Köslük meydanına gitmeyi kararlaştırmıştı. Az kalsın atılıp Rum arabacıyı tartaklayacak, boyundurağa yapışıp arabayı pazı gücüyle çevirecekti. Aklını başına toplayınca Kerim Çelebi'ye emretti. "Bunu götür ver Yahşi İmam'a, ne yaparsa yapsın. Al silahları, doğru eve git. Eğlenme şurada burada, bekle beni. Başka güne benzetme bugünü." Ağlamaya başlayan kadınlara döndü. Yumruklarını göğsüne bastırarak bağırdı. "Bırakın hökürtüyü, gidin bulun Ertuğrul Ucu'nun yüreksiz heriflerini. Atın önlerine kılıçları. Sırtlarını yumruklayıp sürün çıkarın ocak başlarından. Tükürün suratlarına, tükürün." Karılar çığırışarak dağıldılar. Bacı Bey Köstük meydanına doğru kararlı adımlarla yürüdü. Farkında değildi ama çok acele bir işe yetişecekmiş gibi hızlanıyordu. Keyifli düğünlerin, ahi derneklerinin kurulduğu, savaşçıların gerektikçe toplanıp uç işlerini konuştukları meydan bomboştu. Söğütlüyü toplantıya çağırmak için kullanılan deve derisinden koca köz, üstü örtülü sekinin yanında duruyordu. Bacı Bey tokmağı aldı. Ancak oğlu öldürülmüş bir ananın duyabileceği ağır bir hınçla vurmaya başladı. Dan dan dan dan dan. Dan dan dan dan dan. Dan dan dan dan dan. Kolunu alabildiğine kaldırıp ayak parmaklarının ucunda yükselerek tokmağı var gücüyle indiriyor, kösün yer altından gelen deprem uğultularına benzer sesi görüntüsünün korkunçluğunu kat kat artırıyordu. Bacı Bey, toplanma davulu değil, baskın var davulu vurduğunu ancak yorulduğu zaman fark etti. Tokmağı yavaşça yere koyup çevresine ürkek baktı. Suç işlemiş de yakalanmaktan korkuyormuş gibi bir zaman iki büklüm yürüdü, sonra dikildi. Gövdesini doldurup derisini sızlatarak gelen ölüm acısı birden korkunç bir öfkeye dönmüştü. Önce Ertuğrul Bey'in sürüp duran hastalığını, bu hastalık yüzünden çoktandır güvenle başvurulacak yer kalmadığına kızdı, sonra kızgınlığı oğlu Kerim'e döndü. Sanki Demircan'ın ölümünden, ölüm karşısında duyduğu bu çaresizlikten biricik zahici suçlu oymuş gibi yumruklarını hınçla sıkarak yürüdü. Kerim Çelebi kösün neyi vurduğunu fark etmemiş, insanların silahlarını sokakta takınarak koşmalarına da hiç aldırmamıştı. Anasının dediğini uyarak eve gidiyordu. Yüreği derin bir yara gibi sızlamakta, beyni sersem edici bir karışıklıkla uğuldamaktaydı. Kulağının dibinde hocası Yahşi İmam'ın son sözleri fısıl fısıl tekrarlanıyordu. Ölüm kılıcının kalkanı sabretmektir. Sabretmek, sabır. Çeşme başında karaltılar görünce suratını astı. Sapması mümkün olsa yolunu değiştirecekti. Teselli edilmek, buna karşı anlamsız laflar söylemek istemiyordu. Hızlandı. Erkeğin yılışık sesi yabancıydı. Kadınınkini tanıdığı halde biliş çıkarmaya üşeniyordu. "Bırak bakracımı, çeşmenin tasından iç." "Gavur musun kız? Hasan Hüseyin düşmanı mısın? Yanığız doğuştan ve de fermanlıyız, dilediğimiz kaptan içeriz." "Git işine derviş baba." Ses korkuyla titriyordu. "Hasta beyimiz su beklemekti. Bey evinin suyudur bu." "Bey suyu, yoksul suyu ayrı değil. Yoksulun yüreğini soğutmak sevap." Kerim'i görünce Osman Bey'in küçük kızı Fatma bağırarak eve doğru koşmuş, silah ustası Kaplan Çavuş'un kızı Aslıhan Hızır'a uğramış gibi sevinçle haykırmıştı. ''Yetiş Kerim Çelebi, yetiş aman!'' Aslıhan'ın bakracını çekiştiren herif yeni gelen cavlakların deli başısı Adem ejderhasıydı. Gözlerindeki süzgünlükten, ağzının çarpıklığından afyon mesti olduğu anlaşılıyordu. Ahiler nakibi Hasan Efendi'nin uyarmasıyla uç töresini Uyup Bey'i görmeye gitmiş, Orhan Bey yanındaki küçük cavlığı alıkoyup sarhoş adam azmanını yarın diye geri çevirmişti. Kerim isteksiz sordu. Ne oluyor? Adem ejderhası delikanlıyı baştan savma süzdü. Sol omuzuna karma karışık yüklendiği silahlarla molla kılıklı bir hamala benzetti. Adamdan saymadığını iyice belli eden kasıntılı bir sesle konuştu. Gavur mu bu kız? Gavur cariyesi mi? Karıştırma gavuru Müslümanı. Dileğin nedir? Kızma Çelebi. Kızgınlara zararım dokunur benim. Gavur cariyesi olmayınca akşamın bu vakti su başında işi ne? Aslıhan kendisine gavur cariye denildiğini duyunca kudurmuş, Kerim'e de güvendiğinden bakracı var gücüyle sallayıp çekmeye başlamıştı. ''Bırak bakracını kızın, suyu çeşmeden iç. Yabancısın, iyilik getirmez böyle işler burada. Bırak'' dedim. ''Sakın, oynaşın mı bu yavru senin, kopuk?'' Kerim sözünü bitirmesine meydan vermedi. Rahmetli babasının hayvan eğitiminde, daha önemlisi, savaşlarda gerekirse vurup bunaltarak attan adam aktarmakta kullandığı müthiş kamçıyı bakracı tutan elin bileğine vurdu. Adem ejderhası kamçıyı fark etmemiş, ilk anda ustura gibi keskin bir kılıcın elini alıp gittiğini sanıp korkunç bir uluma kopararak dönelemeye başlamıştı. Kerim ne olduğunu anlayamadığı için şaşakalan Aslıhan'ı ayağını yere vurarak çıkıştı. Bir de bakar, yıkıl! Akşam karanlığı ne suyuymuş bu? Yıkıl dedim! Aslıhan bakraca eğilirken apansız dehşetle bağırdı. Aman kolla Kerim! Kerim içgüdüsüyle eğilip geri sıçramış, ağır palavınlayarak başının üstünden geçmişti. Herifin hiç şakası olmadığını, gavura vurur gibi %100 sağlama gittiğini anlayınca deliliğe yakın korkunç bir öfkeye kapıldı. İkinci hamleye bırakmadan baba yadigarı ünlü kırbacı çalıştırmaya girişti. Öküz sinirlerinden örme müthiş kırbaç, vınlayarak, şaklayarak, ıslıklanarak kalkıp iniyor, dolanıp çözülüyor, her inişte, her çözülüşte cavlan çıplak gövdesini neşter gibi açıyordu. Adem ejderhası, pala sallamak şurada kalsın, gözünü açabilmekten geçmiş, dördüncü vuruşta gerçekten can kaygısına düşmüştü. Gövdesine sarılmış kızgın demirlerden kurtulmak istiyor gibi yerlerde yuvarlanıyor, boğazını paralayan hırıltılarla ''Öldüm yiğit, öldüm yeter, pes edene vurulmaz, öldüm'' diye uluyordu. Kerim herifin palayı çoktan bıraktığını bile fark etmemişti. Farkında olmadan rahmetli babasının bütün hünerlerini göstererek debelenen hayvana öldürme hırsıyla vuruyorken tekrarlıyordu. ''Bırak palayı, bırak gebertirim!'' Bu sırada Ertuğrul Bey'in tavlacısı Deli Balta yanında çarpık çurpuk bir herifle koşarak yetişti. Elinde suçlulara meydan dayağı atmak için kızılcıktan özel kesilmiş şeriat değneği vardı. Soluk soluğa sordu. ''Ne oldu Kerim Çelebi? Dur aman ölür mölür dur yahu! Ne yaptı bu akılsız ayı azmanı?'' Kerim durdu. Kamçılamanın nerede biteceğini kendisi de bilmediğinden Deli Balta'nın yetişmesine sevinmişti. Çarpık çurpuk cavlak yerde debelenen arkadaşının üstüne eğildi. ''Ne oldu Pir Elvan? Ne halt ettin gene akılsız?'' ''Vay sen misin kel derviş? Bittim.'' Birden hopladı. ''Gitti gözümüz kela. Aldı Söğüt'ün mollası gözümüzü. Yandık.'' ''Salt bir gözle atlattınsa sevinki ne kadar?'' Deli Balta bir yandan silahları toplarken bir yandan soruyordu. ''Ne oldu kız? Ne oldu dedim Çengi?'' ''Ya Kaplan Çavuş kırmaz mı kemiklerini senin, ne oldu?'' ''Edepsizlendi bu itoğlu. Kerim Ağa gelmeyeydi, pala saldı Kerim Ağa'yı arkadan kahpece. Bu rezil.'' ''Höst, daha söylenmekti. Ya ben seni, ya ben seni çiğneyince?'' Silahları Kerim'e verdi. ''Başın sağ olsun Kerim Çelebi. Duymam aklım başımdan gitti. Yandım ki, vah ki nasıl yandım Demircan'a. Hep bunlar barışın belasıdır Çelebi, hep barışın belasıdır bunlar. Her ayın başı akına yumulup gavura kılıç koymayınca... Göz gitti, yedin baba yiğiti. Söğüt'ün mollası yürü diye devinen Adem ejderhasının üstüne çiğneyecekmiş gibi saldırdı. Hüs, hüs dedim. Bitmektesin meşe büken. Öğüt tutmayanın sonu budur. Ne dediydim sana demincek? Burada deli damı işleri yoktur ve de şarap serhoş olup göze görünmek hiç yoktur demedim miydi? Doğru gezin. Şuna buna bulaşma. Afyon mesleği şarap deliliği sökmez demedim miydi? Nereye çattın derbeder? Bilmezden Ezrail peygambere çattın. Dağ gibi kardeş yitirmiş herife çattın ki seni neden sağ bıraktığını aklım ermedi. Ben yandım Demircan kardeşime, sönesim kalmadı. Ya bu Kerim Çelebi Adem eti yese çok mu? Hüs, yok bir şey. Rüstem pelvan kırbacıdır, tımardır. Fazladan eğitmen aracıdır ki senin gibi rezilleri dümdüz eder bir araçtır. Küçük dervişe çok dostça sordu. Hazırda yara merheminiz var mı kel derviş? Yararından yara sağaltır. Lokman hekim dermanınız. Vardır Allah'ıma şükür balta ağa. Vardır ki halisinden Halep merhemidir. Yılan avusu panzehir yanında hiç. Hay anan öle Keloğlan. Şunu tut kuyruğundan sürü. Öldürene sürütürler denilmiştir ya. Söğüt adamına ve de söğütün mollasına göre değildir. Allah Allah. Kız bakracına sarılmak nasıl bir töresizlik. Cavlaklık böyle mi sizin oralarda? Tüh yüzünüze. Kerimcan dalmış dinliyordu. Neredeyse hırıl hırıl inleyen rezil herife acıyacağını anlayarak ürktü. Görünmemeye çalışıyor gibi sessiz sıyrıldı geçti. Demircan'ın ölümüyle evlerin avlusu yıllardır sanki hiç insan ayağı değmemiş gibi yabanlaşmıştı. Oysa buraya sık gelmezdi. Atların ardı sıra dağ bayır dolanırdı fıkara ağam. Demircan ağasına yaman bir ağıt düzüp sıcağı sıcağına sazı almak aklına geldi apansız. En değerli, en gerekli işi yapacağına sevinirken aşevinde ışık görerek duraladı. Anası oradaydı besbelli. Ne diyeceğini hiç merak etmediğinden yavaşladı. Karı değil mi? Bacı bey de olsa aşevine sığınır bunaldı mı? Söğüt bacılarının beyi Devlet Hatun, oğullarına hem bilek hem de yürek gücüyle babasızlığın boyun büküklüğünü hiç duyurmamıştı. Kanlı'nın yanında dimdik yürürken neden kendisini o kadar güçsüz göründüğünü Kerim gene çıkaramadı. Karşılaşınca ne yapması gerektiğini duraklayıp araştırdı. Elini öperim dedi. Yıllardır anasının elini öpmemiş, boynuna sarılmamıştı. Rüstem Pelvan'ın evinde yoktu böyle adetler. Devlet Hatun sevmezdi sulu sepken sırnaşıklığı. Aş evine girip ocağın yanında sazının kırık parçalarını görünce elini ağzına götürerek irkildi. Bacı Bey ateşin önünde çömelmişti. Dönüp bakmadan dargın dargın sordu. Geldin mi? Ne oluyor? Ne oldu sazıma? Elindeki kırbacı yere atan Kerim Çelebi, omuzundaki silahlardan kurtulmak için hırsla çırpınırken ocakta kitaplarının yakıldığını görüp kafasına vurulmuş gibi sallandı. Dur ana, kudurdun mu? Dur, olmaz. Vaktiyle güreşlerde, at yarışlarında kazandığı ödüllerle, pazı gücü isteyen işlerde ekin, yumurta, şu bu karşılığı çalışıp biriktirdikleriyle ele geçirmişti bu 4-5 kitabı. Aslında kitap hemen hiç yoktu buralarda. Ayda yılda bir, çerçi yükü içinden çıkanlar da beylerden, kadılardan, ahi nakiplerinden, hatta keşişlerden kapanın elinde kalıyordu.